Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Paul Friedman'ın 2008 tarihli Out of the East adlı çalışması.
Ortaçağ Avrupa'sında baharatların yalnızca yemeklere katılan maddeler olmadığını gösteren bir yemek tarihi ve kültür tarihi incelemesidir. Kitap, karabiber. Tarçın, zencefil, karanfil ve safran gibi ürünlerin Avrupa'da nasıl arzulandığını, Uzak Doğu ve İslam dünyasıyla kurulan ticaret ağlarında hangi anlamları taşıdığını ele alır. Friedman'ın temel amacı, baharatların çok pahalı ve herkesin erişemediği lüksler olduğu ya da bozulmuş eti gizlemek için kullanıldığı gibi yaygın kabulleri daha dikkatli bir tarihsel çerçeveye yerleştirmektir. İnceleme, mutfak tariflerini ticaret, tıp, din, toplumsal statü ve hayal gücüyle birlikte okur.
Bu yönüyle kitap, damak zevkinin doğal ve değişmez olmadığını, ekonomik bağlantılar ve kültürel imgelerle biçimlendiğini anlatır. Türkiye açısından da Anadolu.
Doğu Akdeniz ve İstanbul üzerinden işleyen baharat dolaşımının Avrupa talebiyle ilişkisini düşünmek için yararlı bir arka plan sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, baharatın değeri, nadirlikten çok uzak doğu imgesiyle kuruluyordu, Friedman.
Ortaçağ Avrupa'sında baharatların çekiciliğini yalnızca fiyat veya mutfaktaki yararıyla açıklamaz.
Baharatların değerini artıran önemli unsur, uzak coğrafyalardan geldiklerine dair inançlar, kökenleri etrafında oluşan hikayeler ve egzotik doğu tasavvurudur. Avrupa'da tüketilen ürünlerin Hindistan, Güneydoğu Asya ve Hint Okyanusu çevresindeki üretim alanlarından gelmesi, onları maddi nesneler olmanın ötesine taşır. Tüketici için baharat, uzak ve az bilinen dünyanın mutfağa girmiş somut parçasıdır. Bu bakış, ortaçağ insanının coğrafi bilgisiyle hayal dünyasının birbirinden bütünüyle ayrılmadığını gösterir. Bazı ürünlerin cennete yakın bölgelerde yetiştiği, ulaşılması güç topraklardan geldiği yönündeki anlatılar, baharatların prestijini beslemiştir. Anadolu ve Doğu Akdeniz limanları da bu uzun dolaşımın önemli geçiş alanlarıydı. Ancak kitap, bu güzergahları yalnızca ticari harita olarak değil, ürünlere anlam yükleyen kültürel temas bölgeleri olarak kavramaya yardım eder.
Böylece baharatın pahalı oluşu, salt arzazlığına değil, taşıdığı uzaklık, merak ve seçkinlik fikrine de bağlanır. İkinci olarak, ortaçağ sofrasında baharat.
Statü gösterisi ama sadece aristokratlara ait bir zevk değildi, kitabın önemli katkılarından biri. Baharat tüketimini aşırı basitleştiren sınıfsal anlatılara mesafeli yaklaşmasıdır. Baharatlar şüphesiz şölenlerde, saray mutfağında ve varlıklı evlerde gösterişli bir yer tutuyordu. Bir yemeğe farklı baharatların eklenmesi, ev sahibinin imkanını, konuk ağırlama kapasitesini ve incelmiş zevkini görünür kılabiliyordu. Buna rağmen Friedman, özellikle karabiber gibi bazı baharatların Avrupa'da yalnızca en üst tabakanın ulaşabildiği istisnai ürünler sayılmaması gerektiğini vurgular. Kullanım miktarı, çeşidi ve yemeğin bağlamı sınıfsal farkı daha iyi açıklar. Nadir ve pahalı ürünler ile daha yaygın biçimde dolaşan ürünleri aynı kategoriye koymak yanıltıcıdır. Baharatlı yemek, toplumun tüm kesimlerinde aynı anlama gelmez. Zengin sofralarında bolluk ve tören fikrini güçlendirirken, daha sıradan tüketimde lezzet değiştiren ve saklanabilen bir malzeme olabilir. Bu ayrım, Osmanlı mutfağındaki baharat kullanımını da tek bir saray zevkiyle özdeşleştirmemeyi hatırlatır. Tarihsel mutfaklar, erişim düzeyi, bölgesel piyasa ve toplumsal konuma göre çeşitlenir. Üçüncü olarak, bozuk eteği gizleme söylençesi yerine.
Ortaçağ damak zevkinin mantığı baharat tarihi hakkında en kalıcı klişelerden biri.
Avrupalıların bozulmuş eti yenebilir hale getirmek için yoğun baharat kullandığı düşüncesidir. Friedman bu açıklamayı ikna edici bulmaz. Baharat pahalıyken, kötü etin kusurunu kapatmak için bolca kullanılması ekonomik açıdan mantıklı değildir. Ayrıca ortaçağ mutfağının baharat sevgisini açıklamak için çürüme ve yoksunluk varsayımına ihtiyaç yoktur. Tat tercihleri dönemden döneme değişir ve dönemin tarifleri, tatlı, ekşi, keskin ve aromatik unsurları bilinçli biçimde dengeleyen bir mutfak anlayışına işaret eder. Et yemeklerinde şeker, sirke, kuru meyve ve baharatın birlikte bulunması bugünün damak alışkanlıklarından farklı ama kendi içinde tutarlı bir lezzet düzenidir. Baharatın rolü eti maskelemek değil, yemeğe katmanlı bir aroma, sıcaklık ve kimi zaman renk vermektir. Bu nokta, geçmiş yemeklerini modern ölçülerle yargılamamak gerektiğini gösterir. Türk mutfak tarihindeki tarçın, yeni bahar, karanfil ve safranın etli. Pirinçli ya da tatlı yemeklerdeki birlikte kullanımı da lezzetin yalnızca tek bir baskın tada indirgenemeyeceğini düşündürür. Friedman'ın yaklaşımı, tarifleri toplumsal önyargıların kanıtı değil, tarihsel zevkin belgeleri olarak okumayı sağlar. Dördüncü olarak, tıp, din ve ahlak baharatın mutfak dışındaki kullanımını belirliyordu, out of the east. Baharatların anlamını yalnızca ticaret ve yemek üzerinden sınırlamaz.
Orta Çağ Avrupa'sında beslenme, dönemin tıbbi görüşleriyle yakından ilişkiliydi. Gıdaların bedeni ısıttığı, soğuttuğu, kuruttuğu veya nemlendirdiği düşünülür. Baharatlar da bu çerçevede sindirime ve bedensel dengeye katkı sağlayan maddeler olarak değerlendirilirdi. Bu nedenle zencefil, biber ya da tarçın kullanımı lezzet arayışıyla sağlık düşüncesinin kesişiminde yer alıyordu. Baharatların hoş kokusu ayrıca temizlik, canlılık ve seçkinlik çağrışımları taşıyabiliyordu. Dinsel törenlerde ve sembolik anlatılarda tütsü, mür ve benzeri aromatik maddelerin yeri, kokunun maddi olmayan bir değer de kazandığını ortaya koyar. Friedman'ın geniş kültürel çerçevesi, bir mutfak malzemesinin farklı kurumlarda farklı anlamlar kazanabileceğini gösterir. Bu durum, baharatların Doğu Akdeniz dünyasında da hekimlik, aktar geleneği, parfümeri ve mutfak arasında dolaşmasını anlamaya elverişlidir. Yine de kitap, modern tıbbi doğrulama aramaz. Esas mesele, Orta Çağ insanlarının yiyecekleri nasıl sınıflandırdığı ve bedensel faydayı hangi kavramlarla yorumladığıdır. Son olarak, baharat zevkinin gerileyişi Avrupa'nın dünya ile ilişkisindeki değişimi gösterir, Friedman baharatların Orta Çağ sonundaki güçlü konumunu anlatırken, daha sonraki dönemlerde neden eski merkezi yerini kaybettiği sorusunu da ele alır. Bu değişim, baharatların bir anda değersizleşmesi değildir. Yeni deniz yolları, genişleyen ticaret, sömürgeci rekabet ve ürünlerin daha düzenli erişilebilir olması eski egzotik ayrıcalığı aşındırmıştır. Bunun yanında Avrupa mutfaklarında damak zevki değişmiş. Ağır baharat karışımları yerine etin, sebzenin veya sosun daha belirgin tadını öne çıkaran anlayışlar yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla talepteki dönüşüm yalnızca ekonomik bollukla değil, estetik ve kültürel tercihlerin değişmesiyle açıklanmalıdır. Baharatlar günlük mutfaktan bütünüyle kaybolmaz, fakat temsil ettikleri lüks, uzaklık ve gösteriş anlamı yeniden şekillenir. Boa analiz, küresel ticaretin her ürünü aynı biçimde yaygınlaştırmadığını hatırlatır. Bir malın ulaşılabilirliği artınca, onun toplumsal itibarı ve kullanım tarzı da değişebilir. Türk mutfağında da bazı baharatların bölgesel yemeklerde canlı kalırken, bazı eski birleşimlerin daha sınırlı kullanılması, tarihsel damak zevkinin durağan olmadığını gösterir. Kitap, baharatın yükselişini ve dönüşümünü Avrupa kültürünün değişen dünya tasavvuruyla birlikte okur. Sonuç olarak bu kitap, yemek tarihini yalnızca tarifler veya ticaret rakamları üzerinden okumak istemeyen okurlar için özellikle uygundur. Orta Çağ Tarihi, Kültürel Temaslar, Akdeniz Dünyası, Tüketim Alışkanlıkları ve Mutfak Meraklıları. Baharatın gündelik hayatta nasıl geniş bir anlam alanı kurduğunu burada bulabilir. Türkiye'de Osmanlı mutfağı. Baharat yolları ya da Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki tarihsel konumu üzerine düşünenler için de yararlı bir karşılaştırma zemini sağlar. Kitabın pratik yararı, geçmiş mutfaklara ilişkin bozuk eti gizleme gibi kolaycı açıklamalara daha eleştirel yaklaşmayı öğretmesidir. Entelektüel yararı ise, tat duygusunun ekonomik koşullardan, tıbbi inançlardan, dini sembollerden ve toplumsal ayrımlardan bağımsız olmadığını göstermesidir. Benzer baharat tarihi kitapları çoğu zaman denizcilik, fetih, şirketler ve küresel ticaretin yükselişi üzerinde yoğunlaşır. Friedman'ı ayıran özellik, erken, modern sömürgecilik anlatısından önceki ortaçağ Avrupa'sına odaklanması ve baharatın zihinsel, sembolik ve duyusal dünyasını ticari dolaşımıyla birlikte incelemesidir. Bu nedenle eser baharatı dünya tarihini başlatan tek bir neden olarak sunmaz. Onu, insanların uzak yerleri hayal etme, statü sergileme, sağlığı yorumlama ve güzel tadı tanımlama biçimlerini görünür kılan bir araç olarak ele alır. Destek olmak isterseniz Paul Friedman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.
Görüşmek üzere.